Uyurken biz çocuklar ve babam geri kalan kemikleri sıyırdık. John amca sabah uyanınca öbür bacağı fırına koydu. John koca domuzu tek başına mı yiyeceksin diye sordu babam. Amacım o Tom, canım öyle istiyor. Ben hepsini yiyip bitirmeden kokacak diye korkuyorum. İstersen sen de kendine bir tabak al. Tellerin bir kısmını da geri ver. Fakat babam budala değildi. Hasta olana kadar yemesi için John amcayı tek başına bıraktı. O arabasına binip gittiğinde yarısından fazlasını bile yiyememişti. Neden onu tuzlamadın diye sormuştu babam. Ne var ki John amca böyle işlerle uğraşacak insan değildi. Canı domuz isteyince önünde bütün bir domuz görmek ister, yiyeceğini yedikten sonra da bir lokma fazla bile görmeye dayanamazdı. Onun için çekip gitti. Babam da geri kalanını tuzladı. Hala papaz olsaydım, dedi Casey, bundan iyi bir ders çıkartıp sana güzel bir vaaz verirdim. Ama artık bu işleri bıraktım. Sence neden yaptı bunu? Bilmem, dedi Jod. Canı domuz istemişti. Düşünmek benim bile karnımı acıktırıyor. 4 yıl boyunca topu topu 4 parça domuz yedim. Her Noel bir parça. Belki Tom oğlu için en yağlı danasını keser, dedi Casey sözcüklerin üstüne basarak. John acıyla güldü. Sen babamı tanımıyorsun. Bir tavuk bile kesse çığlıkların çoğu tavuktan değil babamdan gelir. Hiçbir zaman öğrenemeyecek. Hep Noel için bir domuz saklar ama Eylül geldi mi hayvan ya bir hastalığa yakalanır ya da şişip ölür. Bizim de hevesimiz kursağımızda kalır. John amcaysa canı ne zaman istese o zaman yerdi domuzu. Kıvrılan yoldan tepenin üstüne varmışlardı. Jodların evi şimdi önlerindeydi. Jod birden durdu. Bir farklılık var, dedi. Eve bak, bir şeyler olmuş. Bomboş görünüyor. İkisi yan yana durup küçük eve baktılar. 5. Bölüm. Toprağın sahipleri ya da daha doğrusu sahiplerin sözcüleri topraklarına gelmişlerdi. Kapalı otomobillerinde gelmişler, kuru toprağa parmaklarıyla dokunmuşlardı. Kimi zaman toprak üstünde deney yapmak için türlü türlü aletler de getirirlerdi. Ortakçılar güneşin altında kavrulan bahçelerinde durup kapalı arabaların tarlaların kenarından gidişini kaygıyla izlerlerdi. Ve sonunda toprak sahibi arabasını kapının önüne sürer, dışarı çıkmadan onlarla pencereden konuşurdu. Ortakçılar bir süre arabanın yanında beklerler. Ortakçılar bir süre arabaların yanında beklerler. Sonra yere çömelip ellerine dal parçaları alarak tozun üstüne şekiller çizerlerdi. Açık kapılardan kadınlar onları gözler, onların da arkasında sivri kafalı, iri gözlü, parmaklarının ucunda durmaya çalışan yalın ayaklı çocuklar dururlardı. Kadınlar ve çocuklar erkeklerin toprak sahibiyle konuşmalarını izlerlerdi. Seslerini hiç çıkartmazlardı. Toprak sahiplerinin kimileri yaptıkları işten nefret ettikleri için iyi yürekli, kimileri hain olmaktan nefret ettikleri için öfkeli, kimileri de soğuk olmadıkları takdirde toprak sahibi olamayacaklarını uzun bir süre önce öğrendiklerinden buz gibiydiler. Ve hepsi kendilerinden çok daha büyük bir çarkın içindeydiler. Kimisi kendilerini yöneten matematikten nefret ediyor, kimisi korkuyor, kimisi ise düşüncelerinden ve duygularından arınıp ona sığındıkları için matematiğe tapıyordu. Eğer toprağın sahibi bir banka ya da şirketse, sözcü söze, banka ya da şirket, ihtiyaç içinde, istiyor, sık boğaz ediyor, mutlaka almalı diye başlar. Bankadan ve şirketten sanki duyguları ve düşünceleri olan, onları tuzağa düşüren bir canavar gibi söz ederlerdi. Bu sonuncular bankaların ya da şirketlerin hiçbir sorumluluğunu üstlenmezlerdi. Çünkü onlar insan ve köle, bankalarsa makine ve efendiydi. Kimi sözcüler böylesine soğuk ve güçlü efendilerin köleleri oldukları için bir parça gurur bile duyarlardı. Sözcüler arabaların içinde oturur ve açıklarlardı. Toprağın yoksul olduğunu biliyorsunuz. Tanrı'nın da bildiği gibi onu yeterince yordunuz. Yere çömelmiş dinleyen ortakçılar başlarını sallarlar. Düşünürler, tozun üstüne şekiller çizerlerdi. Evet, biliyorlardı. Tanrı da biliyordu. Toz bir kalkmasaydı, toprak olduğu gibi kalsaydı, işler böylesine kötü gitmeyecekti. Sözcüler asıl noktaya geliyorlardı. Biliyorsunuz, toprak çoraklaştıkça çoraklaşıyor. Pamuğun toprağı ne yaptığını bilirsiniz. Onu soyup soğana çevirir, kanını yemer. Yere çömelmiş olanlar başlarını salladılar. Biliyorlardı, Tanrı da biliyordu. Ürünü değiştirerek ekebilseler, toprağa yeniden kan verebileceklerdi. Ama artık çok geçti. Ve sözcüler onlardan daha güçlü olan canavarın düşüncelerini ve kararlarını anlattılar. Bir insan ancak ekmeğini çıkarabildiği ve vergisini ödeyebildiği sürece toprağı elinde tutabilirdi. Bu mümkündü. Evet, günün birinde ürünü mahvolana ve bankadan borç almak zorunda kalana dek yapabilirdi bunu. Ama bir banka ya da şirket yapamazdı bunu. Çünkü bunlar soluk alan, et yiyen yaratıklar değillerdi. Onlar hava diye ciğerlerine kazançlarını çekerler, işlettikleri paraların faizleriyle beslenirlerdi. Eğer bunlardan yoksun kalırlarsa, tıpkı insanların havasızlıktan ve açlıktan ölecekleri gibi ölürlerdi. Acıklı bir şeydi bu ama gerçekti. Gerçeğin ta kendisiydi. Yere çömelmiş adamlar anlayabilmek için gözlerini kaldırdılar. Biraz daha kalamazlar mıydı? Belki gelecek yıl iyi bir yıl olurdu. Ne kadar pamuk elde edebileceklerini ancak Tanrı bilirdi. Ya bir de savaş patlarsa? Pamuk fiyatları ne kadar yükselirdi kim bilir? Patlayıcıları yaparken de pamuk kullanmıyorlar mıydı? Ya üniformalar? Yeterince savaş olursa pamuk fiyatları tavana çarpacaktı. Belki gelecek yıl, soran gözlerle yukarı baktılar. Buna güvenemeyiz. Bankanın, o canavarın sürekli bir kazanca ihtiyacı vardır. Bekleyemez, yoksa ölür. Hayır, vergiler sürüp gidecek. Canavar büyüyüp gelişemezse ölür. Hep aynı boyutta kalamaz. Yumuşak parmaklar otomobilin penceresinin kenarına vurmaya başladı. Sert parmaklar yerde sürekli olarak hareket eden sopalara sıkıca sarıldı. Güneşin kavurduğu ortakçı evlerinin kapı aralıklarında kadınlar içlerini çekip ayak değiştirdiler. Köpekler toprak sahiplerinin otomobillerini koklayıp dört lastiği de ıslattılar. Ve tozun içinde yatan tavuklar tüylerini kabartıp tozun içine iyice gömüldü. Küçük ahırlardaki domuzlar çamurun içinde merakla homurdandı. Çömelmiş adamlar gözlerini yeniden yere indirdiler. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Üründen daha az pay alamayız. Zaten şimdi bile yarı aç geziyoruz. Çocuklar her zaman aç. Giysimiz yok. Paçavralar içinde dolaşıyoruz. Eğer bütün komşular bu durumda olmasaydı, toplantılara gitmeye bile utanırdık. Ve sonunda sözcüler asıl konuya geldiler. Ortakçılık sistemi daha fazla yürümeyecekti. Traktörlü bir insan 12 ya da 14 ailenin yerini alabilirdi. Ona ücretini ver ve bütün ürünü al. Bunu yapmamız gerek. Hoşlanarak yapmıyoruz bu işi. Ama canavar hasta. Canavara bir şey oldu. Ama siz pamukla toprağı öldürdünüz. Biliyoruz. Toprak ölmeden önce pamuğu kaldırmamız gerek. O zaman bütün toprağı satacağız. Doğudaki birçok aile bir parça toprak sahibi olmak istiyor. Ortakçılar telaşlanmışlardı. Ama biz ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Toprağı terk etmeniz gerek. Evler yıkılacak, bütün toprak ekilecek. İşte o zaman yere çömelmiş olan adamlar öfkeyle ayağa kalktılar. Büyük babalarınız Kızılderililerle savaşmış, onları kovarak bu toprakları eline geçirmişti. Ve babaları burada doğmuş, yabanıl otları temizlemiş, yılanları öldürmüştü. Sonra kötü bir yıl gelmiş, biraz borç almak zorunda kalmıştı. Onlar da burada doğmuşlardı. Orada kapıların ardında çocukları doğmuştu. Ve babalar borç almak zorunda kalmışlardı. Banka toprağa o zaman sahip olmuş, ürettikleri ürünün ancak bir parçasını kendilerine ayırabilmişlerdi. Bunları biliyoruz, hepsini biliyoruz. Bunu isteyen biz değiliz, banka. Banka insana benzemez. Ya da 25 bin dönüm toprağı olan biri de insan değildir artık, canavar budur işte. Doğru diye bağırdı ortakçılar. Ama toprak bizim, onu biz ölçüp biçtik. Bu topraklar üstünde doğduk, öldürdük, öldük. Hiçbir işe yaramasa bile yine de bizim toprağımız. Üstünde doğmamız, onu işlememiz, üstünde ölmemiz bu toprakları bizim yapıyor. Sahip olmak işte bu demektir. Yoksa üstünde bir numara bulunan bir kağıt parçası değil. Üzgünüz, biz de istemiyoruz. Canavar istiyor. Banka insan değildir. Evet ama banka insanlardan oluşur. Hayır, işte burada yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Banka insandan çok farklıdır. Bankada çalışan herkes bankanın yaptıklarından nefret eder ama banka yine de yapar bunu. Banka insanlardan çok daha üstün bir şeydir. Canavardır o. İnsanlar tarafından kurulmuştur ama onların denetiminden çıkmıştır. Ortakçılar, büyük babalarımız Kızılderilileri öldürdüler. Babalarımız toprağı kurtarmak için yılanlarla savaştılar diye bağırdılar. Belki bankaları da öldürebiliriz. Onlar Kızılderililerle yılanlardan daha beter. Belki büyük babalarımız da babalarımızın yaptığı gibi toprağımızı bırakmamak için savaşabiliriz. Sözcüler kızmaya başlamıştı artık. Gitmeniz gerek. Ama toprak bizim diye bağırdı ortakçılar. Biz... Hayır, toprağın sahibi banka, yani canavar. Gitmeniz gerek. Kızılderililer gelince büyük babalarımızın yaptıkları gibi tüfeklerimizi alırız elimize. Ya sonra? Önce şerif, sonra askerler. Burada kalmaya kalkarsanız hırsız, kalmak için adam öldürürseniz katil olursunuz. Canavar insan değildir ama insanlara istediğini yaptırır. Ama nereye gideriz? Nasıl gideriz? Hiç paramız yok ki. Üzgünüz dedi sözcüler. banka ya da 25 bin dönümün sahibi sorumlu olamaz. Sizin olmayan bir toprak üstündesiniz. Anlaştıktan sonra bir kereye mahsus olmak üzere sonbaharda pamuğu toplayabilirsiniz. Sonra belki dinlenirsiniz. Neden batıya, Kaliforniya'ya gitmiyorsunuz? Orada iş her zaman bulunur. Havalar da soğuk değildir. Oraya gidip portakal toplayabilirsiniz. Toplanacak bir ürün her zaman bulunur. Neden gitmiyorsunuz oraya? Sözcüler otomobillerini çalıştırıp uzaklaştılar. Ortakçılar ellerindeki sopalarla tozun üstüne şekiller çizmek, hesap yapmak ve düşünmek için yeniden çömeldiler. Güneşte yanmış tenleri karanlık ama kısık gözleri pırıl pırıldı. Kadınlar ürkekçe kapı aralıklarından çıkıp erkeklerine doğru yürüdüler. Çocuklar koşmaya hazır, dikkatle onlara izlediler. Daha büyük olanlar babalarının yanlarında çömelmişlerdi. Bu onları erkek yapıyordu. Bir süre sonra kadınlar sordular. Ne istiyordu? Ve erkekler bir an için başlarını kaldırıp baktılar. Gözleri acı doluydu. Gitmemiz gerekiyor. Bir traktör ve bir yönetici. Tıpkı fabrika gibi. Nereye gideriz diye sordu kadınlar. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ve kadınlar çocukları önlerine katıp çarçabuk evlerine girdiler. Kafası bu denli karışık olan ve bu denli acı çeken bir erkeğin sevdiklerine bile öfkeleneceğini biliyorlardı. Düşünmeleri ve tozun üstünde hesap yapmaları için erkekleri yalnız bıraktılar. Bir süre sonra ortakçılar çevrelerine göz gezdirdiler. 10 yıl önce yaptıkları kaz boynunu andıran sapı ve fıskiyesindeki demir çiçekleriyle su pompasına, binlerce tavuğun kesildiği kütüğe, sundurmanın altında duran sabana, üstündeki çatıdan sarkan yem çuvalına baktılar. Evlerde çocuklar kadınların çevresinde toplandılar. Ne yapacağız anne? Nereye gideceğiz? Kadınlar henüz bilmiyoruz dediler. Hadi dışarı çıkın da oynayın. Ama babalarınızın yanına gitmeyin. Yoksa sizi azarlayabilirler. Ve kadınlar yine işlerinin başına döndüler. Ama tozun içinde çömelmiş hesap yapan kocalarından bir an olsun gözlerini ayırmadılar. Kocaman böceklerin o inanılmaz gücüne sahip olan traktörler yolları ve tarlaları kapladı. Kendilerine yol açarak toprağın üstünde ilerlediler. Tembel tembel dururken homurdanan dizel traktörleriydi bunlar. Hareket ederken gök gürültüsünü andıran sesler çıkartıyor, tek düze bir böğürtüyle yollarına devam ediyorlardı. Bu küt burunlu canavarlar tozu kaldırıp içine dalıyor, bölgeyi düzeltiyor, çitleri evleri yerle bir ediyorlardı. Toprağın üstünde değil, kendi açtıkları yol yataklarında gidiyorlardı. Tepeleri, çukurları, dereleri, çitleri, evleri önemsemeden eziyorlardı. Traktörün demirden yapılmış sürücü koltuğunda oturan adam insana benzemiyordu. Eldivenli, gözlüklü, ağzını ve burnunu kapatan lastik toz maskesiyle canavarın bir parçası, koltukta oturan bir robottu. Silindirlerin gürültüsü bölgeyi sarmış, hava ve toprak silindirlerle bütünleşmiş titreşiyordu. Sürücülerin elinde bir şey yoktu. Bir düzine çiftliği yerle bir ederek dümdüz ilerliyorlardı. Kontrol düğmesini bir çevirse her şey değişebilirdi. Ama sürücünün elleri düğmeye dokunmuyordu. Çünkü traktörü yapan canavar, traktörü gönderen canavar, sürücünün ellerini, beynini ve kaslarını etkisi altına almış, gözlerini köreltmiş, beynini, dilini, kavrama ve karşı çıkma yeteneğini uyuşturmuştu. Toprağı olduğu gibi göremiyor, kokusunu duyamıyordu. Ayakları çamura batmıyor, toprağın sıcaklığını ve gücünü hissetmiyordu. Demir koltukta oturmuş, demir pedallara basıyordu. Mücadele edemiyor, gülemiyor, sövüp sayamıyor, gücünün sınırlarını deneyemiyordu. Bu yüzden kendine de kızamıyor ya da mutlu olup yüreklenemiyordu. O toprağa ne sahipti ne de onu tanıyıp bir şeyler isteyebilirdi. Bir tohum yere düşüp gelişmese bile onun için önemli değildi. Taptaze bir fidanın donması ya da yağmurda boğulması ne sürücüyü ne de traktörü ilgilendirirdi. Toprağı bankadan daha çok seviyor değildi. Traktörün parlak yüzeyine, gücüne, silindirlerinin gürültüsüne hayran olabilirdi ama o da kendi traktörü değildi. Traktörün arkasındaki parlak diskler yuvarlanarak uçlarındaki bıçaklarla toprağa yarıyordu. Toprak sağ ve soldaki disklerin iki yanında birikiyordu. Yarılan toprakların bilediği bıçaklar pırıl pırıldı. Disklerin ardından gelen tırmıklar demir dişleriyle toprağı öylesine tarıyorlardı ki en küçük kesekler bile parçalanıyordu. Tırmıkların arkasındaki uzun tohumluklar hiçbir tutkuya, zevke kapılmadan düzenli bir biçimde toprağın ırzına geçiyordu. Sürücü demir koltuğunda oturmuş, istemeden açtığı düz çizgilerden, sahip olmadığı ve sevmediği traktörden, denetleyemediği güçten gurur duyuyordu. Ve bu ürün büyüyüp de hasat kaldırıldığında hiçbir insan elini toprağa değdirmemiş olacaktı. Kimse tohumlara dokunmamıştı. Kimse hevesle büyümelerini gözlemeyecekti. İnsanlar üretmediklerini yiyecekler, ekmekle hiçbir bağları olmayacaktı. Toprak demirin altında kalkıyor ve demirin altında yavaş yavaş ölüyordu. Çünkü ne seviliyor ne de nefret ediliyordu. Ne duacıları ne de lanetleyicileri vardı. Öğle üzeri traktör sürücüsü bir ortakçı evinin yakınlarında durup yemek çıkınını açtı. Mumlu kağıda sarılmış sandviçler, beyaz ekmek, turşu, peynir ve makine parçası gibi tavlanmış bir parça pasta çıktı içinden. Hiçbir tat almadan yedi yemeğini. Henüz taşınmamış olan ortakçılar onu görmek için evlerinden çıktılar. Gözlüklerini ve lastik toz maskesini çıkartışına, gözlerinin, burnunun ve ağzının çevresinde kalan beyaz lekelere ilgiyle baktılar. Traktörün egzozu hala tütüyordu. Mazot öyle ucuzdu ki dizel motorunu çalıştırmak için yeniden ısıtmaktansa motoru işler durumda tutmak daha verimliydi. Meraklı çocuklar, paçavralar içindeki çocuklar yanına yaklaşıp kızarmış hamurlarını yiyerek traktörü seyrettiler. Sandviçleri açışını aç gözlerle izlediler. Açlığın keskinleştirdiği burunları turşunun, peynirin kokusunu aldı. Sürücüyle konuşmadılar ama yemeği ağzına götüren elinden gözlerini ayırmadılar. Lokmayı çiğnemesi onları ilgilendirmiyordu. Gözleri sandviçi tutan elindeydi. Bir süre sonra hala evinden ayrılmamış olan bir ortakçı geldi, traktörün gölgesine çömeldi. ''Hey sen Joe Davis'in oğlusun.'' ''Öyle.'' dedi sürücü. ''Öyleyse ne biçim bir iş yapıyorsun kendi halkına karşı?'' ''Günde 3 dolar. Bir lokma ekmek için sürünmekten bıktım. Üstelik onu bile kazanamıyordum. Karım çocuklarım var. Yemek yemek gerek. Günde 3 dolar. Hem de her gün trink para.'' ''Doğru.'' dedi ortakçı. ''Ama senin 3 dolarını 15 ya da 20 aile hep birlikte yiyemez. Senin 3 doların yüzünden hemen hemen 100'e yakın insan sokaklara döküldü. Doğru değil mi?'' ''Bunları düşünemem.'' dedi traktör sürücüsü. ''Kendi çocuklarıma düşünmeliyim. Günde 3 dolar. Üstelik her gün trink diye veriyorlar. Zaman değişiyor bayım, bilmiyor musun? 1-2 ya da 5.000 dönüm toprakla bir traktörün olmazsa geçinemezsin. Tarımcılık artık bizim gibi küçük insanlara göre değil. Ford yapamadığın ya da telefon şirketin olmadığın için bağırıp çağıramazsın. İşte çiftçilikte şimdi böyle. Bu konuda yapacak hiçbir şey yok. Sen de başka bir yerde günde 3 dolar kazanmaya bak. Tek çıkar yol bu.'' Ortakçı bir süre düşündü. ''Ne garip iş. Eğer bir adamın küçücük bir malı varsa, o onun malıdır, parçasıdır, benliğidir. Üstünden yalnızca kendisinin yürüyebileceği, işleyeceği, iyi ürün alamadığı zaman üzüleceği, yağmur düştüğünde sevinebileceği bir karış toprağı varsa, o onun malıdır ve bir bakıma o adam büyüktür çünkü malına sahiptir. Başarılı olamasa bile onun malıdır. Böyledir işte.'' Ortakçı düşünmeye devam etti. ''Ama bir adama görmediği, elini bile değdirmediği, ayağını basmadığı bir toprak ver. O zaman o mülk insanlaşır, istediğini yapamaz, ne istediğini bilemez. Toprağı ondan daha güçlü olur. Büyümez, tam tersine küçülür. İnsanın yalnızca malları, mülkleri büyüktür. Kendisi ise malının uşağı olur. Bunu iyi bil.'' Sürücü kekinden bir lokma alıp çiğnemeye başladı ve sert kabuğunu yere tükürdü. ''Zaman değişti, bilmiyor musun? Bu tür fikirler artık çocukların karınlarını doyurmuyor. Sen günde 3 dolarını al da çocuklarını doyur. Kendininkilerden başka kimsenin çocuklarını düşünmeye hakkın yok. Böyle konuşursan arkandan bir araba laf ederler. Kimse de günde 3 dolar vermez. Günde 3 dolarından başka konularda kafanı yorarsan patronlar sana onu bile vermezler. Senin 3 doların için yaklaşık 100 kadar insan sokaklara döküldü. Nereye gidecek şimdi onlar?'' ''Ha, bu aklıma bir şey getirdi,'' dedi sürücü. ''Senin de yakında çıkman lazım. Yemekten sonra senin evi yıkacağım. Bu sabah kuyuyu doldurdun.'' ''Biliyorum, dümdüz ilerlemem gerekiyordu. Ama yemekten sonra senin kapından içeri gireceğim. Yolları düz açmak gerek ve... Neyse, madem ki sen bizim ihtiyarın Joe Davis'in dostusun, onun için sana anlatabilirim. Aldığım emirlere göre henüz topraklarını terk etmemiş ailelerin olduğu yerlerde küçük bir kaza yaparsam, yani anlarsın, çok yakından geçip evin bir kısmını yıkarsam birkaç dolar fazla verecekler bana. En küçük çocuğumun daha hiç ayakkabısı olmadı. Bu evi kendi ellerimle yaptım. Üstünü sıvamak için tırnaklarımı parçaladım. Kirişlerini tellerle bağladım. Benim o. Ben yaptım. Sen gelmiş yıkıyorsun. Tüfeğimle birlikte pencerede olacağım. Yanına bile yaklaşırsan seni bir tavşan gibi zımbalarım. Böyle olmasını isteyen ben değilim. Elimden bir şey gelmez. Eğer söylediklerini yapmazsam işimden olurum. Üstelik bir düşün. Ya beni öldürürsen? Seni hemen asarlar. Hem de sen daha sallanmadan traktörle birlikte başka biri gelip evini yerle bir eder. Sen asıl suçluyu öldürmüyorsun ki.'' ''Doğru,'' dedi ortakçı. ''Sana kim emir veriyor? Onun ardına düşeyim. Öldürülmesi gereken o.'' ''Yanılıyorsun. O da emirleri bankadan alıyor. Banka ona, o insanları oradan atın, bu sizin işiniz demiştir. Bankanın bir sahibi vardır herhalde. Yönetim kurulu vardır. Tüfeğimi gazeteye sarar, bankaya girerim. Biri bana bankanın emirleri doğudan aldığını söylemişti, dedi sürücü. Emirler şöyleymiş. Ya topraktan kâr edersiniz ya da bankayı kapatırız. Ama nereye kadar gidiyor bu iş? Kimi öldürmeliyiz? Beni açlığa mahkum eden adamı öldürmeden geberip gitmeye hiç niyetim yok. Bilmiyorum. Belki de öldürülecek kimse yok. Belki bunu yapan insan bile değil. Belki de dediğin gibi mülkiyet yapıyor bu işi. Neyse, ben sana aldığım emirleri söyledim. Düşünmeliyim, dedi ortakçı. Hepimizin düşünmesi gerek. Yıldırım düşmesi ya da zelzele gibi değil bu. Önümüzde insanların yarattığı bir kötülük var ve yemin ederim değiştirebileceğimiz bir şey vardır. Kiracı gidip kapısının önüne oturdu ve traktör sürücüsü motoru gümbürdetti. Arkasında kıvrılan yollar bırakarak traktör hareket etti, taraklar toprağa taradı. Tohumluklar toprağa gömüldü. Traktör bahçeye daldı, üstünde yürünmekten sertleşmiş olan toprak bir anda tohumlanmış tarlaya dönüştü. Arada 2-3 metrelik bir uzaklık kalmıştı. Traktör geriledi. Demir muhafız evin köşesini ısırdı, duvara yıktı, küçük evi temelinden öylesine söktü ki ev yan yattı. Sonra onu küçücük bir böcek gibi ezdi. Sürücü gözlüklüydü, ağzının ve burnunun üstünde lastik bir maske vardı. Traktör dümdüz bir yol çizdi, hava ve toprak gürültüsünden titredi. Kiracı elinde tüfeğiyle arkasından baka kaldı. Karısı yanında, sessizce duran çocukları ise arkasındaydı. Hep birlikte traktöre bakıyorlardı. 6. Bölüm. Papaz Casey ile genç Tom tepenin üstünde durmuş, Joe'ların evine bakıyorlardı. Boyasız, küçük evin bir köşesi yıkılmış, temellerinden iyiden iyiye ayrılıp yan yatmıştı. Ön pencereleri gökyüzüne bakıyordu. Çitler sökülmüş, evin çevresini, kapı önünü, ahırın çevresini pamuk fidanları sarmıştı. Çocukların çıplak ayaklarıyla at nalları ve araba tekerlekleri altında sertleşen kapı önündeki toprak, şimdi kazılmış, yemyeşil pamuk fidanları ekilmişti. Genç Tom beton kuyuyla kurumuş at yalağının yanındaki cılız söğütten uzun bir süre gözlerini ayıramadı. ''Tanrım'' dedi sonunda. ''Burası cehenneme dönmüş. Tek bir insan bile kalmamış.'' Hızla yokuştan indi. Casey de onu izledi. Başını uzatıp terk edilmiş ahıra baktı. Yerde bir parça saman, bir köşede de eşeğin bölmesi vardı. Birden yerde bir kaynaşma oldu ve bir fare ailesi samanların altına kaçıp kayboldu. Tom aletleri koydukları kulübenin önünde durakladı. İçerisi bomboştu. Geride yalnızca kırık bir saban kolu, demir bir tekerlek, farelerce kemirilmiş bir eşek semeri, yağ ve pislik içinde bir tenekeyle çiviye asılı yırtık bir tulum kalmıştı. ''Hiçbir şey kalmamış,'' dedi Jod. ''Ne güzel aletlerimiz vardı. Hiçbir şey kalmamış. Hala papaz olsaydım bu insanların Tanrı'nın gazabına uğradıklarını söylerdim,'' dedi Casey. ''Ama şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Buralarda yoktum. Hiçbir şey işitmedim.'' Pamuk fidelerinin arasından beton kuyuya doğru yürüdüler. Fidelerin üstünde topraklar oluşmaya başlamış, toprak baştan aşağı ekilmişti. ''Buraya hiçbir şey ekmezdik,'' dedi Jod. ''Boş bırakırdık. Yoksa pamukları ezmeden içeri tek bir at bile giremezdi.'' Kuru yalağın başında durdular. Altındaki otlar kaybolmuş, eski kalın tahtası kuruyup çatlamıştı. Tulumbayı tutan civatalar sıkışmış, yivleri paslanmış, somunları yok olmuştu. Jod kuyunun içine tükürüp dinledi. Sonra bir taş atıp sesine kulak verdi. ''İyi bir kuyuydu,'' dedi. Kulağıma su sesi gelmedi. Canı eve gitmek istemiyor gibiydi. Kuyuya birkaç taş daha attı. ''Belki de hepsi ölmüştür,'' dedi. ''Ama biri bana söylerdi. Bir haber alırdım. Belki evin içinde bir mektup falan bırakmışlardır. Geleceğini biliyorlar mıydı?'' ''Bilmem,'' dedi Jod. ''Nereden haberleri olsun ki? Bir hafta öncesine dek ben bile bilmiyordum. Hadi evin içine bakalım.'' Zavallıcıkta hayır kalmamış. Biri ona iyi bir omuz atmış. Yan yatmış eve doğru ağır ağır ilerlediler. Veranda çatısının iki desteği sökülmüş, çatının bir kenarı çökmüştü. Evin köşesi iyice yıkılmıştı. Tahta yığınları arasında bir oda görünüyordu. Ön kapı içeri göçmüş, karşısındaki koridor kapısı deri menteşelerin üstünde dışarı doğru açık bırakılmıştı. Jod dört köşe bir kereste parçasından yapılmış basamakta durdu. ''Basamaklar burada,'' dedi. ''Ama onlar yok. Belki de annem öldü.'' Ön kapının karşısındaki alçak koridor kapısını gösterdi. Annem buralarda olsaydı o kapı kapalı ve çengeli takılı olurdu. Hiç savsaklamazdı bu işi. Kapıyı her zaman kapalı tutardı. Gözleri alev alevdi. Bir domuz Jacobs'ların evine girip bebeği yedikten sonra çok dikkat ederdi buna. Millie Jacobs o sırada ambardaymış. Döndüğünde domuz hala çocuğu yiyormuş. Bayan Jacobs çıldırmıştı. Hiç unutmadı bu olayı. Ama anneme bir ders olmuştu. Kendisi evde olmadıkça kapıyı hiç açık bırakmazdı. Hayır, gitmişler ya da ölmüşler. Verandaya tırmanıp mutfak penceresinden içeri baktı. Camlar kırılmış, içeri iri taşlar atılmıştı. Duvarlar eğrilmiş, her yana bir toz tabakası kaplamıştı. Joe kırık camlarla yerdeki taşları gösterdi. Çocukların işi dedi. Cam kırmak için hiç üşenmez, kilometrelerce yol teperler. Bir zamanlar ben de yapmıştım. Bir evin ne zaman boşaldığını bilirler. Birileri evlerini boşaltınca yaptıkları ilk iş budur. Mutfak da bomboştu. Ocak taşınmıştı. Duvardaki boru deliğinden içeri ışık giriyordu. Tezgahın üstünde bir bira açacağıyla tahta sapı kaybolmuş, kırık bir kaşık duruyordu. Joe dikkatle içeri atladı. Döşeme ayaklarının altında gıcırdadı. Philadelphia Ledger'ın eski bir sayısı yerde duvara dayalı duruyordu. Sayfaları sararmış ve kıvrılmıştı. Joe yatak odasına baktı. Ne yatak ne sandalye vardı. Duvarda kızılderili bir kızın renkli tablosu asılıydı. Altına kırmızı kanat yazılmıştı. Bir karyola demiri duvara dayanmış, yüksek ökçeli, burnu havaya kalkmış, üstü yırtılmış bir kadın ayakkabısı bir köşeye atılmıştı. Joe eğilip onu yerden aldı. Bak, bu hala aklımdadır dedi. Annemindi. Şimdi paramparça olmuş. Annem bu ayakkabılarını çok severdi. Yıllarca giydi onları. Hayır, gitmişler ve beraberlerinde her şeyi alıp götürmüşler. Güneş iyice alçalmış, pencerelerle aynı düzeye gelmiş, kırık cam kenarlarından yansıyordu. Joe dışarı çıktı ve verandayı geçti. Kenarında oturup çıplak ayaklarını dört köşe basamağa dayadı. Akşam güneşi tarlalara yayılmış, pamuk fidelerinin uzun gölgeleri toprağa düşmüştü. Cılız söğüt ağacının gölgesi iyiden iyiye uzamıştı. Casey, Joe'un yanına oturdu. ''Sana hiçbir şey yazmadılar mı?'' diye sordu. ''Hayır, dediğim gibi, mektup yazan insanlar değillerdi. Babam yazabilirdi ama hiç sevmezdi. Yazı yazmak içini ürpertirdi. Herhangi biri gibi sipariş kataloğunu açıp rahatça okurdu ama laf olsun diye mektup yazmazdı işte.'' Gözlerini uzaklara dikip yan yana oturdular. Joe, bohça halindeki ceketini yanına, verandanın üstüne bıraktı. Boşta kalan elleriyle bir sigara sardı, düzeltti, yaktı ve derin bir nefes çekip dumanını burnundan saldı. ''Kötü bir şey olmuş.'' dedi. ''Ama ne olduğunu anlayamıyorum. İçimde berbat bir durumla karşılaştıklarına dair bir duygu var. Ev yıkılmış, ailem de çekip gitmiş.'' ''Şuradaki çukurda seni vaftiz etmiştim.'' dedi Casey. ''Kötü bir çocuk değildin ama yaramazdın. Kızların at kuyruklarına köpek gibi asılırdın. Tanrı adına vaftiz etmiştim seni ama hiçbir yararı olmadı.'' İhtiyar Tom onu iyice daldır suya diye bağırmıştı. Ben de başını sokmuştum suyun içine. Neredeyse boğulacaktın. Ama kızın saçını yine de bırakmıyordun. Kötü değil, yaramazdın. Bazen yaramaz bir çocuk büyüyüp dindar bir adam oluyor. Zayıf gri bir kedi ambarın arkasından çıkıp verandanın yanındaki pamuk fidelerinin içine atladı. Sonra sessizce verandaya sıçradı ve sinsice iki adama yaklaştı. Tam ikisinin ortasına gelip oturdu. Kuyruğunu uzatıp ucunu sallamaya başladı. O da gözlerini iki adam gibi uzaklara dikmişti. ''Tanrım, bak kim gelmiş!'' diye bağırdı Jot onu görünce. ''Herkes gitmiş ama biri kalmış.'' Kediyi yakalamak için elini uzattı ama o bir sıçrayışta onun erişemeyeceği bir yere kaçıp pençesini yalamaya başladı. Jot şaşkın şaşkın ona baktı. ''Bu kedi neler olduğunu bana anlattı. Galiba çok şey olmuş. Sadece bizimkiler değil. Neden bu kedi gidip başka bir komşuya sığınmamış? Örneğin Renslere. Nasıl olmuş da kimse bu evin artıklarını talan etmemiş? 3-4 aydır burada kimse yok ve tek bir tahta bile çalınmamış. Ahırda güzel kalaslar, evde bol bol pencere, kapı var ama kimse almamış onları. Garip değil mi? İşte aklıma takılan bu ve bir türlü çıkamıyorum içinden.'' Bunlar ne anlama geliyor senin için?'' diye sordu Casey. Sonra eğilip bez ayakkabılarını çıkardı. Parmaklarının uçlarıyla basamağa bastı. ''Bilmiyorum. Galiba ortalıkta komşu falan da kalmamış. Yoksa bu güzel kalaslar kalır mıydı?'' Albert Rance çoluğunu çocuğunu köpeklerini toplayıp bir Noel Oklahoma'ya gitmişti. Albert'ın kuzenini ziyaret edeceklerdi. Buradakiler onların hiç kimseye haber vermeden taşındıklarını sandılar. Belki borçları vardı. Belki de peşine bir kadın takılmıştı dediler. Albert bir hafta sonra döndüğünde evde hiçbir şey kalmamıştı. Ocak gitmişti. Yataklar gitmişti. Pencere doğramaları gitmişti. Evin bir duvarını oluşturan 3 metre boyundaki kalaslar bile gitmişti. İçerisi olduğu gibi görünüyordu. Muley, Graves, kapılar ve tulumbayla birlikte uzaklaşırken gelmiş eve. Tam 2 hafta mallarını toplamak için dolaşıp durmuştu. Casey ayak parmaklarını tatlı tatlı kaşıdı. Kimse kavga çıkarmadı mı? Hemen verdiler mi mallarını? Elbette çalmamışlardı ki. Onun gittiğini sanmışlar, onun için almışlar. Hepsini geri aldı. Üstünde bir kızıl derinin resmi olan kadife yastığından başka her şeyini. Albert onu büyük babanın aldığını iddia etmişti. Büyük baba da kızıl derili kanı olduğunu, onun için yastığa konduğunu söylüyordu. Gerçekten de büyük baba almıştı yastığı ama üstündeki resmi aldırdığı yoktu. Yalnızca hoşuna gitmişti kadife yastık. Onu hep yanında taşır, nereye gitse hep onun üstüne otururdu. Onu Albert'a asla geri vermedi. Eğer Albert yastığını bu kadar çok istiyorsa, gelip kendisi alsın derdi. Ama silahını da yanına alsa iyi olur çünkü yastığı elimden almadan önce o uğursuz başını parçalayacağım. Sonunda Albert yastığı büyük babama armağan etti. Fakat bu olay büyük babamın kafasına garip fikirler sokmuştu. Tavuk tüyü toplamaya başladı. Bunlardan kocaman bir yatak yapacağını söylerdi. Bu isteği asla gerçekleşmedi. Bir seferinde de babam evin altına giren bir kokarca yüzünden neredeyse çıldırıyordu. Hayvanı bulup öldürdü. Annem de evde rahat yaşayabilirim diye büyük babanın tüylerini yaktı. Güldü. Büyük baba tam bir kabadayıydı. O kadife yastığın üstüne kurulup Albert'ın canı çok istiyorsa yastığını almaya gelsin de o kendini beğenmişin pestilini çıkarayım derdi. Kedi yine aralarına gelip oturmuştu. Kuyruğu yerde dümdüz duruyor, zaman zaman bıyıklarını oynatıyordu. Güneş ufka iyice yaklaşmış, tozlu hava kırmızı ve sarı renklere bürünmüştü. Kedi merakla gri pençesini uzatıp Jod'un ceketine dokundu. Jod çevresine göz gezdirdi. Lanet olsun, kaplumbağayı unuttum. Onu cehenneme göndermeye hiç niyetim yok. Ceketini açıp kaplumbağayı evin altına itti. Fakat bir anda kaplumbağa oradan çıkmış, Jod onu bulduğu zamanki gibi güneybatıya doğru yola koyulmuştu. Kedi üstüne atlayıp öne doğru uzanan başına, hareket eden bacaklarına saldırdı. Yaşlı, sert, alaycı baş hemen içeri çekildi. Kuyruk kabuğun altında kıvrıldı. Bir süre sonra beklemekten bıkan kedi uzaklaştı ve kaplumbağa yine güneybatıya yöneldi. Genç Tom Jodla papaz kaplumbağanın bacaklarını ve ağır yüksek kubbeli kabuğunu sallaya sallaya gidişini izlediler. Kedi bir süre ardından gitti ama 10-15 metre sonra sırtı kabardı, esnedi. Sinsice oturan adamların yanına döndü. ''Hangi cehenneme gidiyor dersin?'' dedi Jod. ''Ömrüm boyunca bir sürü kaplumbağa gördüm. Hepsi bir yerlere gider. Hep bir yere ulaşmak istermiş gibi bir halleri var.'' Gri kedi yine hafifçe arkalarında, ikisinin ortasında oturuyordu. Gözlerini kırpıştırdı. Bir pirenin ısırdığı omzu hafifçe titredi. Pençesini kaldırıp inceledi, tırnaklarını çıkartıp sonra yeniden içeri çekti. Pembe diliyle pencelerinin içini yaladı. Kırmızı güneş ufka değip yayıldı. Çevresini biraz daha aydınlatıp canlandırdı. Jod yeni sarı ayakkabılarını ceketinden çıkardı. Tozlu ayaklarını eliyle silip ayakkabılarını giydi. Karşıdaki tarlalara bakan papaz, ''Biri geliyor.'' dedi. ''İşte şurada pamukların arasında.'' Jod, Casey'nin parmağıyla gösterdiği yere baktı. ''Yürüyerek geliyor.'' dedi. ''Tozu dumana kattığı için onu göremiyorum. Acaba kim?'' Akşam ışığında yaklaşan karaltıyı seyrettiler. Çıkardığı toz batan güneş gibi kıpkırmızıydı. ''Bir erkek.'' dedi Jod. Adam iyice yaklaşmış, neredeyse ahıra varmıştı. ''Hey, onu tanıyorum. Sen de tanırsın. Molly Graves bu.'' Sonra seslendi. ''Hey Molly, nasılsın?'' Yaklaşan adam onun sesini işitince irkilerek durdu. Sonra adımlarını sıklaştırdı. Zayıf, oldukça kısa boylu bir adamdı. Elinde bir çuval vardı. Blue Jean'in dizleri ve kıçı beyazlaşmıştı. Sırtında lekeli ve yamalı, kolları omuzlarından sökülmüş, dirsekleri delinmiş, eski siyah bir ceket vardı. Siyah kasketi de ceketi gibi leke içindeydi. Kenarından sarkan kurdele, o yürüdükçe bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. Mully'in yüzü düzgün ve kırışıksızdı ama gözlerinde kötü bir çocuğun acımasız havası vardı. Ağzı kapalı ve gergin, bakışları ürkek ve sinirliydi. ''Mully'i anımsıyor musun?'' diye sordu Jod papaza. ''Kim o?'' diye seslendi yaklaşan adam. Jod karşılık vermedi. Mully ancak o çok yakına geldikten sonra onların yüzlerini seçebildi. ''Aman!'' dedi. ''Tommy Jod bu. Ne zaman çıktın Tommy?'' ''İki gün önce'' dedi Jod. ''Eve otostopla gelmem biraz vakit aldı. Bir de şurada gördüklerime bak. Bizimkiler nerede Mully? Ev neden bu duruma geldi? Kapının önüne neden pamuk ekildi?'' ''Buraya gelmen büyük bir şans'' dedi Mully. İhtiyar Tom çok üzülüyordu. ''Onlar eşyaları toplarken ben orada mutfakta oturuyordum. Ona hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim. Ben Tom için üzülüyorum'' dedi ihtiyar Tom. ''Ya eve gelip de kimseyi bulamazsa kim bilir neler gelir aklına. Ona bir mektup yazsana'' dedim. ''Belki yazarım, bu konuda biraz düşüneyim. Ama yazmasam ve sen de burada kalırsan Tommy'ye göz kulak ol olur mu?'' dedi Tom. Buralardayım diye cevap verdim. Bu cehennem buz kesinceye dek buralardayım. Grace adlı birini bu ülkeden kovacak adam daha anasından doğmadı. Bu işi de beceremediler zaten. George sabırsızca, bizimkiler nerede diye sordu. Onlara nasıl karşı koyduğunu sonra anlatırsın. Bizimkiler nerede onu söyle. Banka traktörleri gönderdiğinde burada kalmaya niyetliydiler. Büyük baban eline tüfeğini almıştı. O aletin farlarını uçurdu ama o yine de üstlerine geldi. Büyük baban o makineyi kullanan delikanlıyı öldürmek istemiyordu. Willy Feely'ydi o. Willy de farkındaydı bunun. Onun için traktörü sürüp eve çarptı ve bir köpeğin yılanı silkelemesi gibi sarstı evi. O andan sonra Tom'a bir şey oldu. Aklını kaçırdı sanki. Sonra da hiç kendine gelemedi. Nerede bizimkiler diye sordu Jot öfkeyle. Ben de sana onu anlatıyorum. John amcanın arabasıyla 3 sefer yaptı. Ocağı, tulumbayı ve yatakları aldı. Çocuklar, büyük baban ve büyük annenin dışarıya atılmış yatakların üstünde otururken, kardeşin Noah'ın arabanın yanında oturmuş bir yandan sigarasını tüttürüp, bir yandan da şarkı mırıldanışını görmeliydin. Jot tam ağzını açmıştı ki Molly çabucak ekledi. Şimdi hepsi John amcadalar. Oo, demek hepsi John amcalardı. E ne yapıyorlar orada? Sadece bunu söyle Molly. Sonra yoluna gidersin. Ne yapıyorlar orada? Şey, hepsi pamuk topluyorlar. Çocuklarla büyük babam bile. Batıya gidebilmek için para biriktiriyorlar. Bir araba satın alıp yaşamın daha kolay olduğu batıya gideceklermiş. Burada hiçbir şey kalmadı. Yarım dönüm pamuk toplamak için 50 sent veriyorlar. Üstelik iş bulabilmek için yalvarmak zorundasın. Daha gitmediler mi? Hayır dedi Molly. Daha doğrusu bilmiyorum. En son 4 gün önce kardeşin Noah'ı tavşan avlarken gördüm. 2 hafta içinde gideceklerini söyledi. John'a da evden çıkması bildirilmiş. Evi 4 kilometre ötede. Sizinkileri John'un evinde kış uykusuna yatmış tarla farileri gibi üst üste bulabilirsin. Tamam dedi Jot, artık yoluna gidebilirsin. Hiç değişmemişsin Molly. Bir şey anlatmak için 1000 dereden su getiriyorsun. Sen de hiç değişmemişsin dedi Millie sinirle. Pek kurnaz bir çocuktun. Bakıyorum hala kurnazsın. Herhalde nasıl yaşayacağımı bana sen söylemeyeceksin. Jod sırıttı. Yo hayır, hiç öyle bir niyetim yok. Eğer sen kafanı duvara vurmak istiyorsan kimse farklı bir şey söylemez. Bu adamı tanıyor musun Millie? Papaz Casey. Hey tabii tabii, fark etmemiştim. Tanımaz olur muyum hiç? Casey ayağa kalktı, el sıkıştılar. Yeniden görüştüğümüze sevindim dedi Millie. Epeydir ortalarda yoktun. Uzaklarda sorular sormakla meşguldüm dedi Casey. Ne oldu burada? Neden herkesi toprağından attılar? Millie dudakları gerildi. Orospu çocukları diye homurdandı. Pis orospu çocukları. Adımı bile atmayacağım buradan. Benden kurtulamayacaklar. Eğer beni atarlarsa geri gelirim. Ancak yerin altında sesimi keseceğimi sanıyorlarsa yanımda birkaç orospu çocuğunu götürmeden gebermem. Yan cebini sevgiyle okşadı. Hiçbir yere gitmiyorum. Babam buraya 50 yıl önce geldi. Ben de gitmeyeceğim. Neden kovuyorlar ki diye sordu Jot. Ha, ne diller döktüler. Birkaç yıldır durumun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Toz gelip her şeyi öylesine mahvediyordu ki insan karnını doyuracak kadar ürün alamıyordu. Herkes borç içindeydi. Bilirsiniz işte. Toprağa sahip olan adamlar artık ortakçı barındıramayacağız dediler. Ortakçının aldığı payı elden çıkarmaya göze alamayacağımız kar sınırını oluşturuyor. Ancak toprağı bütün olarak işletirsek bir kazanç elde edebiliriz. Böylece gelip tüm ortakçı topraklarını traktörlerle kazdılar. Benimkinin dışında. Yemin ediyorum buradan ayrılamayacağım. Beni tanırsın Tommy. Hem de eskiden beri tanırsın beni. Haklısın dedi Jot. Eskiden beri. Aptal olmadığımı bilirsin. Bu toprağın fazla işe yaramayacağını da bilirsin. Otlak olmaktan öte hiçbir zaman işe yaramamıştı zaten. Ve şimdi öyle bir pamuk ektiler ki iyiden iyi öldürecekler toprağı. Aslında bana çık git demeselerdi, belki şimdi Kaliforniya'da üzüm yiyor, canım isteyince de portakal topluyor olacaktım. Ama o orospu çocukları beni kovmaya kalktılar. İşte insan bunu kaldıramıyor. Elbette dedi Jot. Acaba babam neden bu kadar kolay gitti? Neden büyük babam kimseyi öldürmedi? Şimdiye dek kimse ona emir vermemişti. Annem de öyle sağa sola itilecek bir kadın değildir. Bir keresinde onun tavuk yüzünden bir satıcıyla kıyasıya kavga ettiğini anımsıyorum. Bir eline tavuğu, öteki eline baltayı almış, neredeyse tavuğun başını uçuracaktı. Baltayla adamın üstüne saldırmaya kalktı ama hangi elinde tavuk, hangi elinde balta olduğunu unuttuğundan adamın kafasına tavuğu fırlattı. Kavga bittikten sonra tavuğun yenecek yanı kalmamıştı. Hayvandan arta kalan tek parça butlarıydı. Büyük babam kahkahadan ölmüştü. Nasıl oldu da bizimkiler kolaylıkla gitti? Buraya gelen adam öyle hoş konuşuyordu ki, gitmeniz gerek, benim suçum değil. Kimin suçu öyleyse diye sordum ona. Söyle de gidip başını ezeyim. Shawnee Tarım ve Hayvancılık Şirketi. İnsan değil ki bu, şirket. İnsanı deli ederler. Öldürebileceğin kimse yok ortada. Birçoğu öfkelerini kusacak birini aramaktan yorgun düştüler. Ama ben değil. Ben hepsine kızgınım. Burada da kalacağım. Güneş bir süre ufukta durduktan sonra birden battı. Çevresinde gök pırıl pırıldı. Parçalanmış bir bulut, kanlı bir bez parçası gibi güneşin yok olduğu noktada asılıydı. Doğudan başlayan karanlık sinsice toprağın üstüne çöküyordu. Akşam yıldızı parıldamaya başlamıştı. Gri kedi sessizce ahırın sundurmasına doğru gitti ve bir gölge gibi gözden silindi. John amcanın evine kadar bu gece yürümeyeceğiz, dedi Jod. Ayaklarımda hayır kalmadı. Size gelebilir miyiz, Muley? Nasıl olsa evin 500 metre ileride. Pek yararı olmaz, dedi Millie başını öne eğerek. Karım, kardeşi ve çocuklar hep birlikte Kaliforniya'ya gittiler. Yiyecek bir şey kalmamıştı. Onlar benim kadar çılgın değildiler. Onun için gittiler. Burada yaşayamazlardı. Papaz huysuzca kımıldandı. Sen de gitmeliydin. Aileni parçalamamalıydın. Yapamadım, dedi Millie Graves. Bir şey engel oldu buna. Benim karnım acıktı, dedi Jod. Tam 4 yıldır yemeklerimi hep zamanında yedim. Karnım zil çalıyor. Sen ne yiyeceksin, Molly? Nereden yemek buluyorsun? Millie utanarak konuştu. Bir süre kurbağa, sincap, arada bir de köpek yedim. Başka çarem yoktu. Ama şimdi kuru dere yatağına kapan kurdum. Tavşan ve kuş avlıyorum. Arada bir kokarca yakaladığım da oluyor. Eğilip yerden çuvalını aldı ve verandanın üstüne boşalttı. 3 tavşan yere düşüp yuvarlandı. Ulu tanrım, dedi Jod. Taze et yemeyeli tam 4 yıl oldu. Casey tavşanlardan birini eline aldı. Bunu bizimle paylaşacak mısın, Molly Graves, diye sordu. Molly utançla kıpırdadı. Elden başka ne gelir? Sözlerinin kabalığına kendisi de şaşarak sustu. Sonra çabucak ekledi. Yanlış anlamayın, bunu demek istememiştim. Kekeledi. Yani eğer bir insanın yiyecek bir şeyi varsa ve başka biri de açsa elinden başka bir şey gelmez. Demek istiyorum ki ben tavşanlarımı alıp gidip başka bir yerde yiyemem ya. Anlıyor musunuz? Anlıyorum, dedi Casey. Anlıyorum. Böyle önemli bir nokta yakalamış Tom. Çok önemli bir nokta yakalamış ama kendisi için çok büyük, benim için de öyle. Genç Tom ellerini ovuşturdu. Kimin bıçağı var? Hadi şu zavallı yaratıkları kesip yiyelim. Millie elini pantolonunun cebine sokup hayvan boynuzundan uzun bir sapı olan bir bıçak çıkardı. Tom Jod bıçağı ondan alıp açtı ve kokladı. Birkaç kez toprağa saplayıp yeniden kokladı. Pantolonuna sildi ve ağzına baş parmağıyla yokladı. Millie arka cebinden bir su şişesi çıkartıp verandaya koydu. İdareli kullanın, dedi. Bütün suyumuz bu kadar. Buradaki kuyuyu doldurdular. Tom tavşanlardan birini eline aldı. Gidip biriniz içeriden bir parça tel getirin. Evin kırık tahtalarıyla bir de ateş yakarız. Ölü tavşana baktı. Tavşan hazırlamaktan daha kolay bir iş yoktur, dedi. Hayvanı ensesinden tutup arkasında ince uzun bir yarık açtı. Parmağını deliğe taktı ve deriyi yüzdü. Deri bacaklardan boyuna dek bir çorap gibi soyuldu. Jod bıçağı yeniden eline alıp başıyla pençelerini kesti. Sonra kaburgalarından ikiye ayırıp bağırsaklarını çıkardı. Artıkları da pamuk tarlasına fırlatıp attı. Küçük temiz vücut artık hazırdı. Bacaklarını da ayırdıktan sonra etli sırtını parçaladı. Casey telle birlikte geri geldiğinde Tom ikinci tavşanı hazırlamaya başlamıştı. Şimdi bir ateş yak ve üstüne de bir iki sopa dik, dedi Tom. Tanrı aşkına elini çabuk tut, yoksa şu yaratıkları çiğ çiğ yiyeceğim. Öteki tavşanları da kesip temizledi ve tele geçirdi. Millie ile Casey evin yıkık köşesinden birkaç tahta alıp ateşi yaktılar. Teli bağlamak için iki tarafa çatallı sopalar yerleştirdiler. Millie Jod'un yanına geldi. Tüylerini iyi temizle, dedi. Tüylü tavşan eti yemekten nefret ederim. Sonra cebinden küçük bez bir torba çıkartıp verandanın üstüne bıraktı. Tavşan tertemiz oldu, dedi Jod. Vay be, demek tuzun da var. Acaba cebinde birkaç tabakla bir çadırda bulunur mu? Avucunun içine bir parça tuz koyup tele geçirdikleri tavşan parçalarının üstüne serpti. Alevler yükseklere sıçrıyor, gölgeleri evin üstüne düşüyor, kuru tahtalar çatırdıyordu. Gökyüzü artık iyice kararmış, yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Gri kedi sundurmadan çıkıp miyavlayarak ateşe doğru geldi ama tam yaklaşmıştı ki dönüp doğruca yerde yatan tavşan artıklarına doğru koştu. Bağırsaklar ağzından sarka sarka hırsla çiğneyip yutuyordu. Casey ateşin başına oturmuş, tahta parçalarıyla onu besliyor, uçları yanan kalasları ateşe doğru itiyordu. Başlarının üstünde yarasalar uçuşuyordu. Kedi yalana yalana geri geldi. yüzünü ve pençelerini temizledi. Jod tavşanı geçirdikleri teli iki eliyle tutarak ateşe götürdü. Bir ucunu tutma öyle, sopaya bağla. Tamam oldu, biraz daha girelim. Aslında ateş iyice yanına dek beklemeliyiz ama daha fazla dayanamayacağım. Teli iyice gerdi, sonra eline küçük bir sopa alıp etleri ateşin tam üstüne getirdi. Alevler etleri yalıyor, yüzeylerini sertleştirip parlatıyordu. Jod ateşin başına oturup yanmasın diye etleri elindeki sopayla çevirdi. Tam bir ziyafet oldu bu dedi. Böyle yanına tuz da almış, suyumuz ve etimiz de var. Keşke bir parça mısır lapası da getirseydi. Başka bir şey istemezdim. Siz de bu yaşamı beni üzdüğünü sanacaksınız dedi Mülle ateşe bakarak. Üzülmek mi dedi Jod. Böyle üzülmeyi herkes ister. Mülle devam etti. Her şey çok gülünçtü. Buradan çekip gitmemi söylediklerinde bana bir şeyler oldu. Önce gidip hepsini öldürmeye yemin ettim. Sonra bütün ailem batıya göç etti. Ben de sağda solda dolaşmaya başladım. Sadece yürüdüm. Ama hiç uzaklaşmadım. Gözüm nereyi kestirirse orada uyuyordum. Bu gece de burada yatacaktım. Bunun için geldim buraya. Dostlarımın mallarını gözetiyorum. Döndüklerinde her şeyi yerli yerinde bulsunlar diyordum kendi kendime. Ama bunun gerçek olmadığını biliyordum. Aslında gözlenecek hiçbir şey yok. Kimse de geri gelmeyecek. Hayalet gibi dolaşıyorum işte. İnsan bir yere alıştı mı bırakmak çok zor olur dedi Casey. İnsan alıştığı fikirleri bile kolay kolay bırakamaz. Ben artık papaz değilim ama ne yaptığımın farkında bile olmadan hep dua ediyorum. Jod ateşin üstündeki etleri yeniden çevirdi. Yağları eriyip akmaya başlamıştı bile. Her damla ateşin içinde küçük bir alev oluşturuyordu. Etin düzgün yüzeyi kırışmaya, hafifçe kararmaya başlamıştı. Bir koklayın hele dedi Jod. Şöyle bir burnunuzu uzatın da koklayın. Mülleyi devam etti. Lanetli bir ruh gibi dolaşıp durdum. Anılarım olan yerlere gittim. Bizim toprakların ötesinde bir yer vardı. İçinde çalıların olduğu bir hendek. İlk kez bir kızla orada sevişmiştim. Erkek geyik gibi olduğu yerde duramayan 14 yaşında bir delikanlıydım. Kanım kaynıyordu. İşte oraya gidip yere uzandım ve her şey gözlerimin önünde canlanıverdi. Orada ambarın yanında bir boğa babamı öldüresiye yaralamıştı. Kan izleri hala duruyordu. Kimse yıkamamıştı. Babamın kanının bir parçası olduğu toprağa ellerimle dokundum. Birden rahatsızlanmışçasına sustu. Üzüldüğümü mü sanıyorsunuz? Jod eti çevirdi. Bağdaş kurmuş olan Casey gözlerini ateşe dikmişti. Kedi adamların birkaç metre gerisinde oturmuş, kuyruğunu düzgünce ön ayaklarının çevresine dolamıştı. İri bir baykuş çığlık atarak başlarının üstünden geçti. Karnı ve kanatları alevlerin ışığında bir an aydınlandı. Hayır dedi Casey. Yalnızsın ama üzgün değilsin. Mülleyin gergin yüzü kaskatıydı. Kan izlerinin hala durduğu toprağa elimle dokundum. Göğsünde kocaman bir yara olan babamı gördüm. Bir an titrediğini hissettim. Sonra gerisin geriye düşüp elleri ve ayaklarıyla bana uzanmaya çalıştı. Gözleri acıdan bembeyaz olmuştu. Birden durgunlaştı. Duru gözleri gökyüzüne bakıyordu. Ben küçücük bir çocuk ağlamadan, sızlanmadan, hiçbir şey yapmadan orada oturuyordum. Başını salladı Jod. Etleri yeniden çevirdi. Sonra Jod'un doğduğu odaya gittim. Yatak yoktu ama oda aynı odaydı. Bütün bu söylediklerim gerçek ve işte orada oldu. Joe orada gözlerini açtı. Önce derin bir soluk aldı, sonra öyle bir çığlık attı ki sesini bir kilometre öteden işitebilirdiniz. Başında duran büyük anne, papatya gibi bir çocuk diyordu. Öylesine gururlanmıştı ki o akşam tam 3 kadeh devirdi. Jod boğazını temizledi. Artık yemeye başlasak iyi olacak. Bırak da iyice kızarsınlar dedim öyle sinirli. Konuşmak istiyorum. Şimdiye dek kimseye anlatmadım bunları. Üzgünsem üzgünüm, hepsi bu kadar. Lanetli bir ruh gibi geceleri komşuların evlerine dolaşıyorum. Peterslerinkini, Jacobslarınkini, Renslerinkini. Hepsi karanlık fare yuvaları gibi. Oysa bir zamanlar bu evlerde neşeli toplantılar olur, millet dans ederdi. Düğünler olurdu. İşte o zaman içimden kente gidip bu işe neden olan insanları öldürmek geçti. İnsanları evlerinden kovup da ellerine ne geçti? Babam bu topraklarda öldü. Joe gözlerini burada açtı. Ben erkek bir geyik gibi bu çalıların altında seviştim. Ne geçti ellerine? Bu toprakların işe yaramayacağını Tanrı da biliyor. Ama masa başında oturan o orospu çocukları kârları uğruna insanları ikiye böldüler. Birbirlerinden ayırdılar onları. İnsanların yaşadığı yer canlıdır. Tepeleme dolu bir arabayla yollara düştüklerinde artık bir bütün değillerdir, parçalanmışlardır. Yaşamıyorlardır. O orospu çocukları öldürdü onları. Sonra sustu. ama dudakları hala kıpırdıyor, göğsü inip kalkıyordu. Ateşin ışığında ellerine baktı. Ben uzun zamandır kimseyle konuşmamıştım diye özür diledi yavaşça. Lanetli bir ruh gibi dolaşıp duruyordum. Casey uzun kütükleri ateşe doğru itti. Alevler onları yalayıp tekrar etlere doğru yükseldi. Hava soğumaya, evin tahtaları çatırdamaya başlamıştı. Yollara dökülen o insanları görmem gerek dedi Casey alçak bir sesle. Onları görmem gerektiğini hissediyorum. Hiçbir papazın onlara yapamayacağı bir yardıma ihtiyaçları var. Yaşamadıkları bir dünyada cennet umudunu ne yapsınlar? Kendi ruhları ezik ve üzgünken kutsal ruhun onlara ne yararı olabilir? Yardıma ihtiyaçları var. Ölmeyi göze almadan önce yaşamaları gerek. Tanrı aşkına şu etler eriyip bitmeden yiyelim diye haykırdı Jod öfkeyle. İyice bakın onlara da kokusunu ciğerlerinize çekin. Ayağı sıçrayıp etleri ateşin üstünden aldı. Möleğin bıçağıyla telden çıkardı. Bu papazımıza dedi. Sana papaz olmadığımı söylemiştim. Öyleyse dostumuza. Sonra bir parça daha kesti. Al Millie, eğer yiyebilecek durumdaysan tabii. Unutma tavşan bu, boğa etinden iyidir. Yere oturup dişlerini bir et parçasına geçirdi ve iri bir lokma kopartıp çiğnemeye başladı. Tanrı aşkı için dedi. Nasıl da lezzetli. Ve büyük bir iştahla bir lokma daha kopardı. Möleye dimdik oturmuş elindeki ete bakıyordu. Belki böyle konuşmamalıydım dedi. Belki insan bu tür şeyleri kendine saklamalı. Ağzı tavşanla dolu olan Casey ona baktı. Lokmasını çiğnedi, yutarken boğaz kasları gerildi. Yo, konuşmalısın dedi. Kimi zaman üzgün bir adam konuşarak içindeki tüm kederi boşaltır. Bazen insan öldürmekten söz eder ama gidip cinayet işlemez. Doğru yaptın. Elindeyse insan kimseyi öldürmemeli. Ve tavşandan bir lokma daha aldı. Jod kemikleri ateşe atıp ayağa sıçradı ve telden bir parça et aldı. Mule sinirli küçük gözlerini arkadaşlarından ayırmadan ağır ağır yemeye başlamıştı. Jod aç bir hayvan gibi yiyor, ağzından yağlar akıyordu. Mule'ye uzun bir süre ürkekçe baktı ona. Eti tutan elini aşağıya indirdi. Tommy dedi. Jod başını kaldırdı ama yemeğine ara vermedi. Ne var dedi ağzı dolu. Tommy, insanları öldürmekten söz ettiğim için bana kızmadın değil mi? Dargın değilsin değil mi Tommy? Hayır dedi Tom. Dargın değilim. Olur böyle şeyler. Herkes senin suçun olmadığını biliyordu dedi Mule. İhtiyar Turnbull hapisten çıktığın zaman seni vuracağını söylüyordu. Kimse onun oğlunu öldüremezmiş. Ama buradakiler onu caydırdılar. Sarhoştuk dedi Joe hafifçe. Dansta çok içmiştik. Nasıl başladığını bile bilmiyorum. Yalnızca vücuduma saplanan bıçağı hissettim. İşte o zaman kaybettim kendimi. Bir baktım Herb elinde bıçakla yeniden üstüme doğru geliyor. Okul binasına dayalı bir kazma vardı. Kaptığım gibi başına indirdim. Herb'e karşı hiçbir kinim yoktu. İyi çocuktu. Küçükken kız kardeşim Rosa Sarah'ın peşinde koşardı. Yo, Herb'den hoşlanırdım. Herkes babasına söyledi bunu. Sonunda adamı yatıştırdılar. İhtiyar Turnbull da anne tarafından Hatfield kanı olduğunu söylerlerdi. Ben bilmiyorum, ailesiyle birlikte 6 ay önce Kaliforniya'ya gitti. Jod telden son tavşan parçasını aldı. Kesip aralarında paylaştırdı. Sonra oturup ağzının kenarlarındaki yağ silerek daha yavaş yemeye başladı. Kısık koyu renk gözleriyle dalgın dalgın ateşe bakıyordu. Herkes batıya gidiyor dedi. Ama ben kefaletle bırakıldım. Eyaleti terk edemem. Kefalet mi diye sordu Mule. Bundan söz edildiğini işitmiştim. Nasıl yapıyorlar bu işi? Ben cezamı doldurmadan 3 yıl önce çıktım. Söylediklerini yapmazsam beni yeniden içeri tıkarlar. Sık sık gidip rapor vermem gerekiyor. McAllister'da nasıl davranıyorlardı size? Benim kadının kuzeni de McAllister'daydı. Onun canını çıkarmışlar. O kadar kötü değildi dedi Jod. Öteki yerler gibiydi. Gürültü yaparsan canını çıkarıyorlardı elbet. Gardiyanlar sana takmazsa geçinip gidiyordun. Yoksa başın iyice belaya girebilirdi. Ben iyi geçindim. Yalnızca kendi işlerimle ilgilendim. Yazı yazmasını öğrendim. Kuşlar falan da çiziyorduk. Bizim ihtiyar nasıl kuş çizdiğimi görünce bayağı kıskanacak. Öfkesinden kudurur herhalde. Böyle süslü şeylerden hiç hoşlanmaz. Yazı yazmayı bile sevmezdi. Korkuyordu herhalde. Zavallı adam. Ne zaman bir şey yazmak zorunda kalsa bir malını alır götürürlerdi. Sizi orada dövüyorlar mıydı? Hayır, dediğim gibi ben yalnızca kendi işime bakıyordum. Elbette ki insan 4 yıl boyunca her gün aynı şeyleri yapmaktan çıldırır. Eğer utanılacak bir şey yapmışsan bunu iyice düşünecek zamanın oluyor. Ama eğer Herb Turnbull'u şu anda bir bıçakla üstüme gelirken görseydim onu tekrar kazmayla öldürürdüm. Kim olsa aynı şeyi yapardı dedim öyle. Gözlerini ateşe dikmiş olan papazın geniş alnı karanlığın içinde bembeyazdı. Oynaşan küçük alevler boyun kaslarını aydınlatıyordu. Dizlerinin üstüne koyduğu ellerinin eklemlerini çıtırdatıyordu. Jod son kemikleri de ateşe fırlattıktan sonra dudaklarını yalayıp ellerini pantolonla sildi. Ayağa kalkıp su şişesini aldı. Bir yudum içti, oturmadan önce şişeyi arkadaşlarına verdi. "Benim en büyük derdim," diye devam etti, "bu işin hiçbir anlamı olmamasıydı. İneğine yıldırım çarptığında ya da sel bastığında bir mantık aramazsın. Bu böyledir. Ama bir grup insan seni 4 yıl bir deliğe tıkınca bunun bir anlamı olmalı. İnsan bir şeyler düşünmeli. Beni içeri atıp 4 yıl boyunca besliyorlar. Ya bu işi bir daha yapmamamı sağlamalı ya da öyle bir ceza vermeliler ki korkudan ölüm patlasın." Bir an sustu. "Ama Herb ya da başka biri yine üstüme gelse ben yine aynı şeyi yaparım. Elimde değil. Hele sarhoşsam. Böylesine bir mantıksızlık insanı sinirlendiriyor. Yargıç tümüyle senin suçun olmadığı için hafif bir ceza verdiğini söylüyor," dedi Mule. "McAllister'da biri vardı," dedi Jod. "Ömür boyu hapis yemişti. Durmadan çalışırdı. Hapishane müdürünün sekreteriydi. Çok parlak bir adamdı. Hukuk falan okurdu. Bir seferinde bu konuda onunla konuştum. Çok akıllıydı. Bana kitap okumanın bir işe yaramayacağını söylemişti. Hapishaneler üzerine yazılmış bütün kitapları okumuştu. Şimdi okumaya başlamadan önce bu işin ona daha bir mantıklı geldiğini söylüyordu. Hapishanelerin çok eskiden yapıldığını ama artık kimsenin onları engelleyemediğini, kimsenin de onları değiştirecek kadar zeki olmadığını söylüyordu. Tanrı aşkına, bu tür kitaplar okuma," demişti bana. "Çünkü ya aklını iyice karıştıracaksın ya da hükümetleri yönetenlere karşı hiçbir saygın kalmayacak." "Benim zaten onlara karşı hiçbir saygım yok," dedim Yuli. "Hükümet bize kar kapısı gözüyle bakıyor. Aklımın almadığı bir şey varsa o da Willy Fili. Kendi ailesinin ekip biçtiği topraklara traktörle gelip patronluk taslıyor. İşte bu canımı sıkıyor. Dışarıdan biri gelip bu işi yapsa anlarım ama Willy buralı. O kadar çok üzüldüm ki gidip ona sordum. Hemen sinirlendi. 2 çocuğum var," dedi. "Karım ve kaynanam var. Karınlarını doyurmak gerek." İyice çıldırmış. "Önce kendi ailemi düşünürüm," diyor. "Herkesin derdi kendine," diyor. "Utanıyor herhalde. Onun için büsbütün kızıyor." Jim Casey sönen ateşe bakıyordu. Gözleri daha da irileşmiş, boynunun kasları gerilmişti. "Buldum," diye haykırdı birden. "Eğer kutsal ruh insanın içine giriyorsa şimdi duyuyorum onu. Bir anda oldu bu." Ayağa fırlayıp başını sallayarak bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. "Bir zamanlar büyük bir çadırım vardı. Her gece yaklaşık 500 kişi kalırdı orada. Bu siz beni tanımadan önceydi." Durup onlara döndü. "Hiç burada papazlık yaparken para toplamadığımı fark ettiniz mi?" "Gerçekten de almazdın," dedi Millie. "Buradakiler bu işe o kadar alışmışlardı ki, senden sonra gelen papazlar şapkalarını uzatınca kızarlardı." "Evet efendim." "Biraz yiyecek alırdım," dedi Casey. "Üstümdekiler eskiyince bir pantolon ya da çok yol teptiğim için bir çift ayakkabı alırdım. Ama çadırım varken böyle değildim. Bazı günler 10-20 dolar aldığım olurdu. Hiç mutlu değildim, onun için bıraktım bu işi ve bir süre kendimi çok iyi hissettim. Ama artık aradığımı buldum. Bilmem size anlatabilecek miyim? Belki de bu işe hiç girişmesem daha iyi olur. Ama sanırım orada bir papaza yer vardır. Belki yeniden vaaz vermeye başlayabilirim. Bir karış toprakları gidecek evleri olmayan, yollara dökülmüş yalnız insanlara. Onların da bir evi olmalı. Belki..." Ateşin başında durdu. Boynundaki kas demeti rahatlayarak gevşemiş, korların ışığı gözlerinin içini aydınlatmıştı. Uzun uzun baktı ateşe. Sanki bir şey dinliyormuş gibi yüzü gerginleşti. Bir şeyler almaya, evirip çevirmeye, fikirlerini anlatmaya alışık hareketli elleri durgunlaştı. Cebine daldı. Yarasalar ateşin donuk ışığında dolaşıyor, tarlaların ötesinden baykuş çığlıkları geliyordu. Tom yavaşça elini cebine sokup tütünü çıkardı ve ağır ağır bir sigara sararken gözlerini korlara dikti. Sanki kendisini hiç ilgilendirmeyen, tamamen özel bir konuymuş gibi papazın söylediklerini hiç dinlememişti. "Yatağımda yatıp geceler boyunca dışarıya çıkacağım zamanı düşünürdüm," dedi. "Belki de büyük babayla büyük anne ölürler. Belki yeni çocuklar doğmuş olur," dedim. "Belki babam biraz daha yumuşamış olurdu. Belki annem biraz oturur da Rosa Şahar'ın iş yapmasına izin verirdi. Her şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Neyse, sanırım hepimiz burada uyuyacağız. Güneş doğunca da kalkar John amcalara gideriz. Yani en azından ben öyle yapacağım. Sen de gelir misin Casey?" Papaz hala aynı yerde durmuş kömürlere bakıyordu. "Evet, ben de seninle geleceğim," dedi usulca. "Ve ailen yola çıktığında onların yanında olacağım. Kim yollara dökülürse onlarla gideceğim. Başımızın üstünde yerim var dedi Jot. Annem her zaman severdi seni. Senin güvenilecek bir papaz olduğunu söylerdi. Rosas Harn daha büyümemişti o zaman. Başını çevirdi. Molly, sen de bizimle gelir misin? Molly geldikleri yola bakıyordu. Jod bir kez daha, sen de gelir misin Molly diye sordu. Ha, hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Buradan ayrılmayacağım. Bak orada aşağı yukarı sallanan ışığı görüyor musunuz? Bu pamuk tarlasının bekçisi olacak. Birisi yaktığımız ateşi gördü herhalde. Tom başını kaldırıp baktı. Tepenin üstündeki ışık yaklaşıyordu. Kimseye zararımız dokunmuyor ki dedi. Burada oturuyoruz yalnızca. Kimseye zarar vermiyoruz. Mülye gıdaklarcasına konuştu. Heh, burada oturarak elbette ki bir şey yapıyoruz. Başkasının mülküne tecavüz ediyoruz. Burada kalamayız. 2 aydır beni yakalamaya çalışıyorlar.